Ayrım 12. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 129. Dokuzuncu bölüm. İsyan ve darbeler. Osmanlı'da cuntacılık ve askeri darbe geleneği var mı? Darbeler ve cuntalar sadece Cumhuriyet Türkiye'sini değil, Osmanlı Türkiye'sinde çok rahatsız etmiştir. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri askeri darbeler sonucu tahttan indirilmiştir. Daha öncesinde de ufak tefek kıpırtılar olmakla birlikte, kayda değer ilk büyük darbe Fatih Sultan Mehmet'e karşı Edirne'de yapılmıştır. Bilindiği gibi Sultan II. Murat, Varna Savaşı'nı kazandıktan sonra ibadet ve taatle meşgul olmak gibi maskeli bir gerekçe ile Manisa'ya çekilmişti 1444. Sanırım asıl amacı İstanbul'u fethedeceğine inandığı Mehmedi'nin bir an önce önünü açmak, o müjde fethin başında bulunamasa bile içinde bulunmanın tadına ve sevabına varmaktı. Fakat dirayetli Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, çocuk yaşta bir padişahın Osmanlı'yı maceraya sürükleyeceğini düşünüyor, Sultan II. Murat'ı tahta döndürmeye çalışıyordu. Şehabettin, Saruca ve Zağnos paşalar ise 2. Mehmet'ten yana tavır belirlemişlerdi. Bunlar çocuk padişahı Bizans üzerine yürümesi için teşvik ediyorlardı. İşte bu süreçte muhtemelen Çandarlı'nın isteği doğrultusunda Yeniçeri Ocağı'na ilk junta hareketi girdi. Paranın değerinin düşürülmesini bahane ederek ayaklanan Yeniçeriler, Şahabettin Paşa'nın evini yağmaladılar. Bunu gerekçe gösteren Çandarlı, eski padişahı ısrarla tahtına çağırdı. Sultan II. Murat tekrar tahta çıktı. II. Mehmet ise Manisa valiliğine döndü. Buçuktepe vakası orduda ilk junta hareketidir ve bir isyana dönüştüğü için de Osmanlı tarihinde ilk askeri darbe sayılmaktadır. Darbeciler Edirne'nin doğusundaki bir tepeye çekildiler. Yeniçeri maaşına yarım akçe, yani o zamanki deyişle buçuk akçe zam yapıldığı için o tepe ondan sonra Buçuktepe olarak anıldı. Tahtına tekrar dönen Sultan II. Murat, Yeniçeri ağasını alaşağı edip falakaya yatırdı. Karizmasını yerle bir etti. Bu olay tarihimize Buçuktepe vakası olarak geçti. 1446. Buçuktepe vakası orduda ilk junta hareketidir ve bir isyana dönüştüğü için de Osmanlı tarihinde ilk askeri darbe sayılmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, Osmanlı tarihi bir yönüyle de darbeler ve cuntalar tarihidir. Sultan Genç Osman'ın katledilmesiyle sonuçlanan Yeniçeri isyanı gibi bazıları çok kanlı bir şekilde sonuçlanmıştır. II. Bayezid, II. Osman, I. Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmet, II. Mustafa, III. Ahmet, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit gibi padişahlar askeri darbeler neticesinde tahttan indirilmiştir. Bunlardan II. Osman, Sultan İbrahim, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz tahtlarıyla birlikte hayatlarından dolmuşlardır. Kısacası siyaset zayıf düşüp sistem yönetemez duruma geldiğinde askerler müdahale hevesine kapılır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. En çarpıcı olanı da Sultan Genç Osman'a reva görülen muameledir. Genç Osman. Genç Osman, II. Osman iyi niyetli ve gayretli bir padişahtı. Ama çok genç ve deneyimsizdi. Bunun için fazla acele ediyor, öteden beri fark ettiği sorunları bir çırpıda çözüp devleti Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki göz kamaştırıcı durumuna yükseltmek istiyordu. Fakat çarklar yavaş dönüyordu. Bunu hızlandırmak için yeni bir ordu kurmaya karar verdi. Ama önce kendini, bıyığını, balta kesmez Yeniçeri ağalarına, generallerini ispatlaması lazımdı. Lehistan seferine biraz da bu amaçla çıktı. Fakat hem rahata alışıp tembelliğe meyleden ordunun isteksizliği, hem de kendi tecrübesizliği sonucunda istenen başarıyı kazanamadı. İstanbul'a döndü. Döner dönmez de askerin isteksizlik sebeplerini araştırmaya başladı. Bu arada acaba ulufeleri, yeniçeri ve sipahilere verilen 3 ayda bir verilen maaş az mı geliyor diye de maaş defterlerini incelemeye aldı. Ne görsün? Bazı üst rütbeli subaylar hayatta olmayan yeniçerilerin maaşını da alıyordu. Fazladan ödenen bu paraları derhal kesti. Yıllardır bu yolla haksız kazanç sağlayan üst düzey subaylar, padişaha karşı fena halde bilenip bir bahane ile onu devirmeye karar verdiler. Tabii parayı yemez olduk diyemiyor, herkesi etkileyecek başka bir sloganla ortaya çıkıyorlardı. Şeriat elden gidiyor. Bu söylem, bugünkü laiklik elden gidiyor söyleminden farklı değildi aslında. İkisi de menfaatlerimiz elden gidiyor anlamına geliyordu. Bu arada padişah yeni bir ordu kurma tasavvurunu ilk kez yakınlarına açtı. Hocası Ömer Efendi ile Darüssade ağası Süleyman Ağa çok iyi olacağını söylediler. Ancak bunun için padişahın Anadolu'ya gidip asker toplaması lazımdı. Bunun da sağlam bir kılıfa ihtiyacı vardı. Hacca gideceğini açıkladı. Padişahla birlikte koruma amaçlı olarak 500 yeniçeri ve sipahi olacak. Ayrıca sadrazam, defterdar, nişancı, rikap ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan katibi de hac kafilesinde yer alacaktı. Bir anlamda devlet hacca gidecekti. Şeyhülislam Esat Efendi bu projeye şiddetle karşı çıktı. Hac devlete farz değildi. Padişahlar devletin ordularını ve parasını kullanarak hacca gidemezlerdi. Varidatı varsa kendisi gitmeliydi. Ancak genç Osman'ın bir orduyu hacca götürüp getirecek kadar parası yoktu. O zaman yerinde oturup adaletle hükmetsin ki fitne çıkmasın, dedi Şeyhülislam. Bu yüzden padişahlara hac lazım değildir. Şeyhülislam Esat Efendi aynı zamanda padişahın kayınpederiydi. Ancak hukuki meseleleri akrabalık ilişkilerine dayandıramazdı. Sultan Genç Osman ise iyice kararlıydı. Beni kararımdan kimse vazgeçiremez diyordu. Genç ve deneyimsiz padişahın bazı yakınları tarafından yanlış yönlendirilmesi sonucu sert çıkışı yeniçerileri delirtti. Anadolu ve Mısır'dan asker toplayıp geleceğini ve Yeniçeri ocağını ortadan kaldıracağına iyice inandılar. Artık senin padişahlığın bize lazım değildir. Biz Sultan Mustafa'yı isteriz, diyerek daha önce sinir hastası olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen amcası Sultan 1. Mustafa'nın saraydaki dairesine yöneldiler. Evvelen padişahımız Sultan Mustafa idi, yine odur, diyerek tahta oturttular. Alimlere de kılıç zoruyla biat ettirdiler. Artık iş işten geçmişti. Genç Osman son çare olarak Yeniçeri ağasına sığındı. Ağa padişaha sadıktı. Orta camide toplanmış bulunan Yeniçeri ocağının etkili generallerine padişahı bağışlamaları için yalvardı. Fakat dinletemedi. Urun söyletmen çığlıkları arasında öldürüldü. Padişahı ağa kapısından aldılar. Uyuz bir katıra bindirip hakaretler eşliğinde orta camiye götürdüler. Geleneğe göre Yeniçeriler kendilerine sığınana ilişmez, ilişilmesine de asla izin vermezlerdi. Töre böyleydi. Ancak bu töre çiğnendi ve genç Osman'ı boğmak için orta camide kement atıldı. Fakat padişah çok çevikti. Kemendi havada yakalayarak fırlattı. Bunun üzerine Sultan Genç Osman'ı yedi kule zindanlarına götürüp kementle boğdular. Yeniçeri zorbaları tarafından boğulduğunda Sultan Genç Osman henüz 18 yaşındaydı. Sultan 4. Murat, Bağdat Fatihi Sultan 4. Murat 11 yaşlarında iken padişah olup atalarının tahtına oturdu. Arkasında Genç Osman ailesi, önünde ise Yeniçeri Ocağı'nın serkeşlikleri vardı. Devleti ne padişah yönetiyordu ne de padişah naibi sıfatını taşıyan annesi. İpler fiilen Yeniçeri generallerinin, Yeniçeri ağalarının elindeydi. Zaten tarihimiz bu döneme ağalar saltanatı dönemi diyor. Ordunun siyasete müdahalesinin de tarih içindeki en çarpıcı örneklerinden birini teşkil ediyor. Ağalar saltanatı döneminde her şey başıboş kalmış, rüşvet alıp başını gitmişti. Devlet israf içinde yüzerken halk ağır vergiler altında bunalıyor, Yeniçeri Ocağı ise askerlikten başka her şeyle uğraşıyordu. Askerler at meydanında, Sultanahmet Meydanı, salıncaklar kurup ahaliyi silah zoruyla salıncağa bindiriyor, böylece paralarını alıyorlardı. Kısacası devleti kılıçlarının gölgesinde kuran ordu tümüyle şirazesinden çıkmıştı. İşi o kadar ileri götürdüler ki yaptıklarını hoş karşılamayan Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın kellesini istediler. Buna razı olmayan çocuk padişahın yüzüne karşı "Vermez isen vaziyet başkaca olur" şeklinde kendisini de öldürebileceklerine ilişkin tehditler savurdular. Sultan Genç Osman'ı daha az geçerli sebepler yüzünden boğmamışlar mıydı? Sonuçta devlet yönetiminde pişmiş, son derece deneyimli Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın kellesini aldılar. Topal Recep Paşa sadrazamlık makamına kuruldu ve ilk işi zaten son derece ağır olan vergileri daha da ağırlaştırıp israfı yaygınlaştırmak oldu. Ocağın serkeşliklerine dayanamaz hale gelen İstanbul esnafı bıkkın, yılgın, yorgun ve perişandı. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştı. Hemen bir şeyler yapılmazsa ortada ne İstanbul kalacaktı ne devlet. Yeniçeri Ocağı'nın aklı başında serdarları ise kara kara düşünüyor, bir çıkış yolu arıyorlardı. Bu böyle gitmezdi. Gitmemeliydi. Bozulmuşluğun gayasında çırpınan Yeniçeri Ocağı'nı devlet düzeniyle birlikte yeniden inşa edecek bir himmet eli uzanmalıydı. Öte yandan çocuk padişah da durumun farkındaydı. Annesinin ve generallerin zoruyla sadrazam yaptığı Topal Recep Paşa'ya sık sık hesap soruyor, ancak her seferinde annesinin savunmasına tosluyordu. "Sen bu işlerle kafanı yorma aslanım. Hamdolsun sadrazamın ve ağaların tebaanı gül gibi idare ediyorlar." Halbuki güller yolunmuş, dikenler ise halkın artık yüreğine batıp kanatmaya başlamıştı. Sultan 4. Murat nihayet delikanlılık çağına geldi. Hemen her gece kıyafet değiştirip sokağa çıkıyor, halkı bilinçlendiriyordu. Böylece ilk irade imtihanını vermiş, sarayın taş duvarlarıyla birlikte etten kemikten oluşan dal kavuklar duvarını da aşmıştı. Halk onu tanıyor ve seviyordu. Halktan aldığı güçle annesini saltanat naipliğinden azledip eski saraya, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi'ne gönderdi. Yeniçeri generallerinin baskısıyla sadrazamlığa getirdiği Topal Recep Paşa'yı ise cellada verdi. Padişahın milletin iliğini sömüren eski sadrazamı cellada vermeden önce "Beri gel bire topal zorba başı" diye seslenmesi meşhurdur. Osmanlı Devleti'ni o günlerde yıkılmaktan kurtaran saik, Genç padişahın işte bu çıkışıdır. Sonrasında Yeniçeri Ocağı'nı hızla siyasetten arındırdı, eğitti, yeniden yapılandırdı ve gidip Bağdat'ı fethetti. Çok sonra gelen Sultan II. Mahmut ise Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmeyi göze alamadı. Ortadan kaldırma yoluna gitti. Kışlalarını topa tuttu. Çok kan döktü. Milli bünyeye büyük yara açtı. Kuşkusuz Sultan 4. Murat'ın ıslah metodu daha yerindeydi. 12. ayrımın sonu, sayfa 135.